Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuhan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 19 İsvan 1403, Hicri Kameri 8 Ramazan 1446, Miladi 9 Mart 2025 Pazar. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından İran basından seçmeler, Ramazan özel programı, kalıcı tır ve İman Nuri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslami Şura Meclis Başkanı Galibov, Amerika'dan adım beklemiyoruz dedi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, Filistin işgalcisinin gitmesi gerektiğini söyledi. İran, Çin ve Rusya ortak deniz tatbikatı düzenliyor. İran, Kanada'nın yaptırımlarını kınadı. Golani güçleri tarafından Suriye'nin doğusundaki sivillerin katliamı devam ediyor. Ve İstanbul Şişli 3 günlük eylem yasağı getirildi. Şimdi haberler.
İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibov, "Biz Amerika'dan bir adım beklemiyoruz." dedi. Parsude Merhaba Ajansı'ndan verdiği habere göre İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibov, Amerikan Başkanı'nın İran ile müzakere konusunda yaptığı açıklamalara tepki göstererek bu söylemlerin yalnızca İran'a baskı yapmak ve silahsız bırakmak amacıyla kullanılan bir aldatmacı olduğunu belirtti. Amerika'nın politikalarına işaret eden Galibov, Amerikan Başkanı'nın diğer ülkelerle sergilediği tutum açıkça gösteriyor ki bu açıklamalar yalnızca İran'a yeni yaptırımlar dayatmak ve ülkeyi güçsüz bırakmak için yapılan bir manevradır. Bu yaklaşım Amerika'nın resmi strateji belgelerinde net bir şekilde yer almaktadır, dedi. Galibov tehdidi altında ve tek taraflı taviz dayatılan hiçbir müzakere yaptırımların kaldırılmasına yol açmaz. Bu tür bir süreç İran halkının onurunun zedelenmesinden başka bir sonuca varmaz ifadelerini kullandı. İran Meclis Başkanı İran'ın yaptırımlardan kurtulmasının tek yolunun kendi iç dinamiklerini güçlendirmek ve diğer ülkelerle ilişkileri geliştirmek olduğunu vurguladı. Galibov son olarak, "Biz Amerika'dan herhangi bir mektup beklemiyoruz. Kendi kaynaklarımızı ve uluslararası işbirliklerini kullanarak Amerika'yı yaptırımları kaldırmaya mecbur bırakabiliriz diye kaydetti.
İran Genelkurmay Başkanı ve Ordu Komutanı Lübnan merkezli bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Trump'ın Gazze planının uygulanamayacağını belirtti. Parsudey'in İran Fars Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre Cumhurbaşkanı, hükümet yetkilileri ve üst düzey devlet görevlileri her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı münasebetiyle İslam devrim lideriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası Lübnan'ın El Meyadin kanalı İran'ın üst düzey yetkilileriyle röportajlar gerçekleştirdi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Filistin, Hizbullah ve Trump'ın İran politikası ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi. Filistin'i işgal edenler gitmeli. Bir halkı kendi topraklarından sürgün edemezsiniz. Filistin halkı kendi topraklarına bağlıdır ve orada kalacaktır. Trump'ın Gazze'ye dair planı sadece duygusal ve uygulanamaz söylemlerden ibarettir. Filistin halkı kendi topraklarında kalmaya devam edecektir. Komutan Bakri, Trump'ın İran'a yönelik politikalarına değinerek düşmanların yıllardır maksimum baskı politikasını uyguladığını ancak İran halkının buna rağmen dimdik ayakta kaldığını vurguladı. Hizbullah'la ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi. Hizbullah gençleri kesinlikle her zamankinden daha güçlü olacak. Bu arada İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi El Meyadin'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı. İran'ın Trump'ın Gazze planına karşı tutumu Filistin halkı, İslam dünyası ve akli selim sahibi herkesin tutumuyla aynıdır. Bu plan temelsiz ve mantıksızdır, asla gerçekleşemeyecektir. Amerika ile müzakere konusuna değinen Tümgeneral Musevi, baskı ve yaptırımlar altında hiçbir akıllı insanın müzakereyi kabul etmeyeceğini, böyle bir müzakerenin ne mantıklı ne de onurlu olacağını belirtti.
İran, Çin ve Rusya'nın ortak deniz güvenliği tatbikatı Salı günü İran İslam Cumhuriyeti donanması ev sahipliğinde başlıyor. Barsüdey'in Teslim Haber Ajansı'ndan aktardığına göre İran, Çin ve Rusya'nın ortak deniz güvenliği tatbikatı Salı günü ülkenin güneydoğusundaki Uluslararası Çabahar Limanı'nda başlayacak. Bu tatbikat Çin ve Rusya donanmalarının savaş gemileri ve lojistik gemilerinin yanı sıra İran ordusu ve devrim muhafızları donanmalarının savaş gemilerinin katılımı ile Hint Okyanusu'nun kuzey bölgesinde gerçekleştirilecek. Bu tatbikatın düzenlenmesinin amacı bölgedeki güvenliği ve temellerini güçlendirmek, katılımcı ülkeler arasında çok taraflı işbirliğini genişletmek ve bu ülkelerin küresel barışı, deniz güvenliğini desteklemek ve ortak bir geleceğe sahip bir deniz topluluğu oluşturma yönündeki iyi niyetlerini ve kabiliyetlerini göstermektir. Bu tatbikatın diğer hedefleri arasında uluslararası deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak ve artırmak, deniz haydutluğu korsanlığı ve deniz terörü ile mücadele etmek, insani yardım faaliyetleri denizde arama ve kurtarma alanında bilgi aktarımı ve operasyonlar ve taktik deneyimlerin paylaşılması yer alıyor. Geçen yılın sonlarında da İran, Çin ve Rusya'nın 2024 Ortak Deniz Güvenliği Tatbikatı bu bölgede gerçekleştirilmişti. Tatbikatın kapanış töreninde İran İslam Cumhuriyeti Donanması ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerine bağlı Sehent, Cemaran, Bayındır, Behregan, Neynbend, Zere ve Sircan ve Delvar Fırt Kartayimleri ile Şehit Nazari, Şehit Mahmudi gemileri ve hızlı saldırı botları yer almıştı.
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tahran-Van yolcu treninin ilk seferinin yarın gerçekleşeceğini açıkladı. Barsudey'in Merhabar Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İran Demir Yolları ile yapılan görüşmeler neticesinde Tahran-Van yolcu treninin seferlerine yeniden başlandığını duyurdu. Uraloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye ile İran arasındaki demiryolu işbirliği, bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Van-Tahran treninin yeniden seferlere başlaması hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir ifadelerini kullandı. İran Yolcu Taşıma Şirketi Raja tarafından işletilecek olan tren, 7 adet 40 kişilik kapasiteli kuşetli vakondan oluşacak ve haftada 2 kez karşılıklı sefer yapacak. Söz konusu trenin bugün Tahran'dan hareket edeceğini, Van'dan ise Tahran'a gitmek üzere 10 Mart Pazartesi günü yola çıkacağını belirten Uraloğlu, Van-Tahran yolcu treni pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan, Van'dan ise pazartesi ve perşembe günleri hareket edecek. Yolcularımız 22 saatlik keyifli bir seyahati demiryolu konforunda gerçekleştirecek dedi. Bakan Uraloğlu, Van-Tahran treninin iki ülke arasındaki turistik faaliyetlere de önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Tahran-Van yolcu treninin çalıştığı 2019 ve 2020 yılında pandemi nedeniyle seferleri ara verilene kadar yaklaşık 10 bin yolcu taşıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, bu proje Türkiye'nin demiryolu taşımacılığında uluslararası işbirliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır şeklinde konuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan Genel Müdürü İsa Kamili, Kanada'nın insan hakları ihlalleri ve bölgesel faaliyetleri bahanesiyle bazı İranlı kişilere karşı yaptırım uygulama kararını şiddetle kınadı. Farsü'de İran'dan aktardığına göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan Genel Müdürü İsa Kamili, Kanada'nın İran'a karşı insan hakları bahanesiyle yeni yaptırımlar uygulamasını siyasi, ikiyüzlü ve Birleşmiş Milletler şartının ilkeleriyle ülkeler arasındaki serbest ticareti düzenleyen uluslararası hukuka aykırı bir eylem olarak nitelendirdi. Kanada'nın Filistin halkına yönelik soykırımda kasıtlı işbirliği ve ortaklık yaparak başlıca insan hakları ihlalcilerinden biri olduğunu belirten Kamili, Kanada yetkililerini başkalarını suçlamak yerine kendi iç ve dış politikalarını gözden geçirmelerini tavsiye etti. Kamili ayrıca Kanada'nın yerli nüfusun sistematik şekilde yok edilmesine yönelik politikalarından son vermesi ve İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve savaş suçlarına ortaklık etmesi dahil olmak üzere kendi insan hakları ihlallerinin hesabını vermesi gerektiğini ifade etti. Kamili İran'ın Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olduğu yönündeki asılsız iddiaları reddederek bir yaranın defalarca tekrarlanmasının onu gerçeğe dönüştüremeyeceğini belirtti. İran'ın bu çatışmada hiçbir müdahalesi olmadığını belirten Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan Genel Müdürü İran'ın en başından beri savaş karşıtı bir tutum sergileyerek taraflar arasında diplomatik müzakereler yoluyla çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini savunduğunu vurguladı.
Jolani hükümetine bağlı teröristler tarafından gerçekleştirilen toplu katliamlar nedeniyle Suriye'de yaşanan felaket boyutu büyümektedir. El Malume'nin haberine göre Jolani terör rejiminin Suriye'deki Alevi topluluğuna karşı gerçekleştirdiği katliamların son 3 gün içinde 40'ı geçtiği belirtildi. Bu katliamların 72 saat içinde Suriye'nin 9 şehrinde işlendiği ve aralarında kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu 1200 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Öldürülenlerin büyük bir kısmının Jolani'ye bağlı unsurlar tarafından başlarının kesildiği, bazılarının ise yakılarak öldürüldüğü ve cesetlerin parçalandığı belirtildi. Suriye'deki 16 köyde tüm erkek nüfusunun katledildiği aktarıldı. Savaş suçu niteliğinde olan bu katliamlar halen devam ediyor. Bu sabah Lazkiye yakınlarındaki bir köyde en az 20 Alevi'nin daha öldürüldüğü bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana, geçici Suriye hükümetinin Savunma Bakanlığı'ndaki bir kaynağa dayanarak şu anda Tartus kırsalındaki Taanita köyü çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığını duyurdu. Geçici Suriye hükümetindeki bir kaynak, eski rejimin kalan unsurlarının Tartus vilayetindeki Taanita köyüne kaçtığını öne sürerek bu köyde şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı. İran'ın Lübnan Büyükelçisi ise yaptığı açıklamada eğer Suriye'deki şiddet olayları intikam amaçlıysa ülkede kanlı olaylar yaşanacaktır. Ülkenin vatandaşlarının can güvenliği yönetimi ele alan kişilerin sorumluluğundadır ve uluslararası kurumlar vatandaşların güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirmezlerse daha fazla katliam yaşanacak ve bu şiddet Lübnan ve diğer ülkelere yayılacaktır dedi.
Suriye Büyükelçiliği'nin yer aldığı Şişli Kaymakamlı İlçede 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyuruldu. Parsüde'nin Türk medyasından verdiği habere göre Şişli Kaymakamlığından yapılan basın açıklamasında şehirde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyeceği belirtildi. Bu kapsamda Şişli ilçesinde 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyuruldu. Kaymakamlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Çeşitli marjinal grupların sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli ilçesinde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşerilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir. Bu kapsamda Şişli ilçemizde 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Adana ve Hatay'da bulunan Alevi örgütleri ve emek demokrasi güçleri Suriye'nin Laskiye, Tartus ve Hama vilayetlerinde Alevilere yönelik katliamları protesto etti. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Adana Alevi Platformu, Adana Emek ve Demokrasi Güçleri ile siyasi partiler Salmani Park Kültür Merkezi önünde açıklama yaptı. Suriye'de barış, laiklik ve demokratik düzenle gelecek ve susmak katliama ortak olmaktır. Yazılı pankartlar açıldı. Adana Alevi Platformu sözcüsü Hüseyin İncesu, Suriye'de yürütülen politikalların ve bölgeye silah ile destek sağlayan güçlerin insanlık suçu işlediğini belirterek sistemli yürütülen Alevi katliamı istendiğimiz noktaya geldi mi, vicdanımız rahat mı diye sordu.
Arap tarihi dizilerinin başarısızlığı devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesinde bir yazar Arap tarihi dizilerinin büyük yatırımlara rağmen geniş kitleleri cezbetmede başarısız olduğunu yazdı. Suudi Arabistan'ın Ravi adlı Telegram kanalı Suudi gazeteci Bushra Esabai'nin Ukaz gazetesinde yayımlanan analizine değindi. Bu analizde Arap tarihi dizilerinin büyük mali kaynaklar ve yabancı teknik uzmanlardan faydalanmalarına rağmen izleyici çekme konusunda büyük bir başarısızlık yaşadıkları ifade edildi. Sebai, Arap tarihi dizilerinin başarısızlığının temel nedeninin bu yapımların güncel siyasi ve toplumsal olayları doğrudan yansıtma eğiliminde olmaları olduğunu vurguladı. Ona göre bu yaklaşım dizileri propaganda eserlerine dönüştürerek tarihsel güvenilirliklerini zedelemekti. Suudi gazeteci ayrıca Arap ve Arap olmayan tarihi diziler arasındaki temel farkın anlatılan hikayelerin kurgusal boyutu olduğunu belirtti. Arap olmayan yapımlar çağdaş siyasi mesajlardan uzak kalarak uluslararası izleyici kitlesine hitap edebilirken Arap tarihi dizileri genellikle eğitici ve ideolojik mesajlar içeren bir üslupla kurgulandıkları için küresel ilgi çekmekte zorlanıyorlar. Son dönemde Muaviye adlı bir dizi yayımlandı. Emevi halifesi Muaviye'nin hayatını konu alan bu dizi Irak'ta mezhepsel gerilimlere yol açabileceği gerekçesiyle yasaklanırken Mısır'da kutsal şahsiyetlerin dizide yer almasına yönelik tepkilerle karşılaştı. Arap dünyasının en yüksek bütçeli dizisi olarak nitelendirilen Muaviye birçok İslam ülkesinde tartışmalara yol açmış durumda. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Hamas yetkilileri Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasının başlatılması için görüşmelerin devam ettiğini belirterek direnişin savaşın tamamen sona ermesi ve işgalcilerin tamamen çekilmesi de dahil olmak üzere tüm ana şartlarına bağlı kaldığı ve geçici bir ateşkesi kabul etmediğini vurguladı. Parsüde'nin teslim haber ajansından nakden verdiği habere göre Gazze'deki ateşkes müzakerelerinin devamı için çeşitli girişimlerde bulunurken Hamas sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada ateşkes görüşmeleri ikinci aşamasının başlaması için arabulucularla istişarelerin devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde diplomatik girişimlerin artmasının beklendiğini ifade etti. Hazım Kasım El Cezire'ye yaptığı açıklamada Hamas'ın müzakereler için 3 temel şartın esir takası anlaşmasının uygulanması, İsrail işgal güçlerinin Gazze şeridinden tamamen çekilmesi, İsrail'in savaşı yeniden başlatmama taahhüdünden ibaret olduğunu ifade etti. Ama sözcüsü müzakerelerde ilerlemenin İsrail tarafının arabuluculara karşı ne kadar ciddi olduğuna bağlı olduğunu belirterek Hamas'ın ilk aşamadaki ateşkesin uzatılmasını reddettiğini ve anlaşma maddelerinin tam olarak uygulanmasında ısrarcı olduğunu vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, İran'ın İslam ülkelerine Filistin halkını destekleme anlaşmasındaki rolü ne olduğu başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen zirve kapsamında çeşitli ülkelerin yetkilileriyle bir araya gelerek Filistin halkına destek vurgusunda bulundu. Cidde toplantısı İran'ın önerisi ve girişimiyle gerçekleşti. Aynı zamanda Irakçı'nın Filistin'deki gelişmeler hakkında çeşitli ülkelerin yetkilileriyle yaptığı istişareler de bu toplantı sırasında devam etti. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin Dışişleri Bakanları 7 Mart Cuma günü teşkilatın Cidde'deki Genel Sekreterlik Merkezi'nde bir araya gelerek Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı acil bir toplantı düzenledi. Tüm üye ülkeler Amerikan Başkanı Donald Trump ve İsrail rejiminin yeni işgal planlarına kesin bir dille karşı çıktı. Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında 57 İslam ülkesinin dışişleri bakanları sonuç bildirgelerinde Gazze sakinlerinin zorla göç ettirilmesini şiddetle kınadı. Irakçı olağanüstü dışişleri bakanları toplantısında yaptığı konuşmada zorunlu göçü açık bir dille reddetti. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, Filistin meselesinin İslam ümmeti için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, Filistin halkının kendi kaderine belirleme hakkı dahil olmak üzere bağımsızlık, özgürlük ve toprakları üzerindeki hegemenlik haklarını desteklediklerini vurguladı. Konsey ayrıca 4 Haziran 1967 sınırlarına dayalı başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını tanıyan Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak tazminat almalarını talep etti. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları tarafından kabul edilen kararda İsrail rejiminin kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes anlaşmasına uyması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede İsrail'in düşmanca eylemlerine tamamen son vermesi, yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine geri dönmelerinin sağlanması, işgalci güçlerin geri çekilmesi, Gazze'deki tüm geçiş noktalarının açılması ve insani yardımlara engelsiz erişimin garanti altına alınması gerektiği belirtildi. Kararın bir diğer maddesinde İsrail rejiminin yasa dışı yerleşim inşası, ev yıkımları, toprak gaspları, altyapıların yok edilmesi ve askeri saldırılar gibi politikaların sona erdirilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca Batı Şeria'nın özellikle Doğu Kudüs'ün İsrail egemenliği altına alınmasına yönelik her türlü girişimin reddedildiği ifade edildi. Zirve kapsamında Irakçı çeşitli ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya geldi. Bu görüşmelerde Filistin meselesi temel öncelik oldu. İran Dışişleri Bakanı, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler, özellikle de işgal altındaki Filistin hakkında görüş alışverişinde bulundu. Irakçı Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede de İslam ülkelerinin bölgesel ve küresel zorluklarla başa çıkmak için işbirliği ve koordinasyonunu artırması gerektiğini vurguladı. Filistin'in zorla boşaltılması ve Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesine yönelik girişimlerin engellenmesi için İslam dünyasının ortak bir duruşa girmesi gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı toplantıda iki devleti çözüm modelinin Filistin halkının haklarını tam anlamıyla sağlayamayacağını ifade ederken, İran devletinin ve halkının Filistin'e verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu ve bu taahhüdün hiçbir koşulda zayıflamayacağını vurguladı. İran'ın bu zirveyi düzenleme girişimi Amerikan Başkanı Trump'ın İsrail lehine ortaya attığı hayali Gazze planına bir yanıttır. Trump'un bu önerisi Amerika içinde ve dünyada geniş çaplı tepkilere de yol açtı. Beyaz Saray yöneticilerinden Filistin meselesine müdahalesinin temel amacının İsrail rejimini desteklemek ve Filistin halkının yasal haklarını gasp etmek olduğu belirtildi. Ciddi zirvesi İslam ülkelerinden bölgesel meselelere yabancı müdahalesine sıcak bakmadığını ve Amerika ile Batılı devletlerin Filistin konusunda ortaya koyduğu planların Filistin halkının zararına olduğunu da gözler önüne sermiştir. Bu zirve İran'ın bölgesel gelişmelerdeki merkezi rolünü ortaya koyuyor. Toplantıya katılan tüm ülkeler Trump'ın planına karşı çıkarken Filistin'e grupların birliği için çağrıda bulundular. Ayrıca bu zirve İslam dünyasının Amerika ve İsrail rejimine karşı ortak bir tutumsa geliştirmesine vesile oldu. Katılımcılar Gazze'ye destek konusunda İslam ülkelerinden işbirliği ve dayanışmasının hem Filistin halkı hem de bölgesel güvenlik açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Suriye'deki olaylarla ilgili. Beşar Esad yönetiminin çöküşünden 3 ay sonra bu ülke, geçici hükümet ile muhalif grupları arasında ülkenin farklı bölgelerinde şiddet olaylarının yeni bir dalgasına tanık oluyor. Suriye'nin sahil vilayetleri Lazikiye ve Tartus, geçen perşembeden bu yana son 10 yılların en şiddetli çatışmalarını yaşadı. 2 milyondan fazla nüfusa ve Alevi çoğunluğa sahip bu iki vilayet, Suriye iç savaşı boyunca büyük çaplı yıkım ve çatışmalara sahne olmamıştı. Son günlerde sahil bölgelerinde yaşanan olaylar, Suriye'nin güney ve doğusundaki gerilimin artışının bir devamı olarak görülebilir. Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda vilayetinde birkaç haftadır Dürziler ile Şam'daki hükümet arasında gerginlikler yaşanıyor. Yeni çatışmalar 6 Mart 2025'te Lazikiye kırsalındaki Beyt Ana kenti yakınlarında sahili grupların kamu güvenlik güçlerine ait birkaç üsse saldırmasıyla başladı. Ağır bir pusu sonucu Heyti Tahrir Şam'a bağlı 16 militan öldürüldü. Bu saldırı sonrasında Ebu Muhammed el-Culani'ye bağlı güçler silahlı gruplara karşı harekete geçti. Çatışmaların yoğunlaştığı ikinci önemli bölge Tartus yakınlarındaki Cebleb oldu. Burası muhalif güçlerin komuta merkezi haline geldi. Ayrıca bazı kaynaklar çatışmalarda Tügeral Süheyl Hasan'a bağlı birliklerinde yer aldığını bildirdi. Bu eski Suriye ordusuna bağlı elit ve özel kuvvetlerin yeniden silahlandırıldığını gösteriyor. Görünüşe göre Mahir Esad bu iki vilayeti huzursuzluk merkezlerine dönüştürme sürecini ciddiyetle başlatmış durumda. Çatışmaların coğrafi dağılımı eski rejimi destekleyen Alevi bölgeleri ve bazı Kürt bölgelerini kapsıyor. Beşar Esad yönetimi birçok askeri ve güvenlik yetkilisi bu iki vilayete dönerek geçici hükümet lideri Ahmet el-Culani'ye karşı hem sokak protestolarında hem de askeri ve güvenlik alanlarında bir muhalefet merkezi oluşturdu. Beşar Esad'ın dönüşünden 3 ay sonra, Beşar Esad'ın düşüşünden 3 ay sonra geçici hükümetin özellikle Alevilere karşı uyguladığı yaygın şiddet ile eski rejim askeri yetkililerinin silahlanarak örgütlenmesi Suriye'de yeni bir çatışma dalgasını tetikledi. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmet el-Şara, bir video konuşmasında muhaliflerini sert bir şekilde uyararak bastırılacaklarını ve cezalandırılacaklarını söyledi. Suriye tektir ve bölünmez diyen Jolani, herhangi bir bölgeye saldırının tüm ülkeye saldırı anlamına geldiğini iddia ederek sivillere veya devlet kurumlarına saldırılanların asla tolere edemeyeceğiz dedi. Ayrıca muhalif gruplara silah bırakmaları çağrısında bulundu. Önemli bir nokta, Jolani güçlerinin şiddetinin yüksek seviyede olmasına ve yüzlerce kişinin öldürülmesine, meydan infazlarının yaygınlaşmasına rağmen geçmişte Suriye'de insan hakları konusunda duyarlı olduğunu iddia eden uluslararası aktörlerin şu ana kadar bu geniş çaplı şiddete kayda değer bir tepki vermemiş olmalarıdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, son günlerde Dünya Amerika Başkanı'nın yeni tartışmalı Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından gündeme odaklanmış bulunuyor. Özellikle Batılıların Amerika'ya nasıl ve hangi bir şartlarda güvenmeleri konusu ve üstelik Ukrayna gibi bir ülkenin bunca yıl, ayın ve yılın ardından savaştan sonra hangi çıkarlar elde edip veya hangi kayıplara uğradığı konusundan örnek alarak Amerika ile ilişkiler çerçevesinde yeni bir bakışın gündeme gelmesi konuşuluyor sevgili dinleyicilerimiz. Son günlerde yine Amerika tarafından İran'a yönelik bir takım baskılar gündemde konuşuldu. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Amerika İran ile yaptığı müzakerenin yine de bunu başlatmak istediğini anlattı, duyurdu ve bu da İran hoş karşılamadı. Çünkü geçmiş müzakerede ve anlaşmaya Amerika'nın bağlı kalmadığı görüldü. Şimdi gündemi bu yönde Amerika'nın zorba politikaları çerçevesinde ve özellikle Trump'ın politikalarıyla ilgili değerlendirmeye çalışacağız. Gazeteci, Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bizimle birlikte. Ercan Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi günler diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi ilk önce Ukrayna-Rusya konusuyla ilgili başlamak istiyorum Ercan Bey. Biliyorsunuz Ukrayna Batılılara güvenerek Rusya'ya karşı savaşa girdi. Hala da devam ediyor. Birçok sivil hayatını kaybetti bu çatışma sırasında ve Zelenski son ziyaretinde Amerika'ya gerçekleştirdiği son ziyarette beklediği o desteği görmedi Amerika tarafından ve sizin de duyduğunuz ve bildiğiniz gibi tartışmalı bir ziyaret geçti her iki tarafından. Şimdi Ukrayna'nın acaba stratejik hatası neredeydi? İlk soruda şunu sorsam nasıl yanıtlarsınız efendim?
Tabii stratejik hatası Batı'ya güvenerek uzun yıllar, yüzyıllardır birlikte yaşadığı aynı soydan gelen komşu, birlikte bir cumhuriyeti oluşturan bir millet, bir devlet Amerika'ya, Avrupa'ya güvenerek şımarıkça, küstahça kendi aralarındaki sorunları oturup da konuşabileceği ortam varken bunu gerginliğe, savaşa sürükledi. Ve buna alet olduğu, yani Batı Rusya'yı, Amerika Rusya'yı frenlemek, zayıflatmak, hırpalamak için Ukrayna ile savaştırdı, kışkırttı. Ukrayna üzerinden Rusya'yı kışkırttılar. Ve Rusya haliyle en hassas yerine dokundukları için buna sert tepki verdi. Ve bunu günlerce de söyledi yani. Ukrayna'yı NATO'ya alamazsınız, benim burnumun dibine kadar gelemezsiniz dedi. 91 Sovyetler Birliği dağılınca bize söz verdiniz. Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde oralarda bize karşı bir üs kullanma, onları bize karşı kullanma, o sınırlara kadar gelme şeyiniz olmayacaktı. Sözünüz vardı. Sözünüzde durmadınız. Bir de kışkırtıcı bir şekilde Ukrayna'yı NATO'ya alacağız diyorsunuz. Ve bu Rusya'nın bir de güney kanadı. Rusya'nın en hassas kanadı güney kanadıdır. Rusya'yı doğudan, batıdan ve kuzeyden istila edemezsiniz, işgal edemezsiniz. Buna iklim de, coğrafya da Rus ordusu da izin vermez. Ama güney hassastır. Güneyden Rusya'yı bir hayli hırpalayabilirsiniz. Ve Rusya bunu çok sert tepki gösterdi. O çatışma bu şekilde meydana geldi. Ama bunun daha gerisi var. Ukrayna'da Batı milleti, Ukrayna muhaliflerini örgütledi. Parayla örgütledi. NGO dedikleri sivil toplum kuruluşlarıyla örgütledi. Oradaki Rusya yanlısı uyumlu bir hükümeti, makul bir hükümeti, hem de seçilmiş bir hükümeti sokak gösterileriyle devirdiler. Devirdiler ve bu Zelenski, daha önce de bir kadını getirmişlerdi. Ve Zelenski tam bir batı kuklası olduğu ortaya çıktı ve bunun üzerinden bu savaşı gerçekleştirdiler. 1914'te de darbe yaptılar. Yani seçilmiş bir lideri kaçırttılar. Onun yerine bunları getirdiler. Ve 10 yıl sonra bugün geldiğimiz nokta şu: Ukrayna felakete uğramış gibi, büyük bir doğal afete uğramış gibi bir hale düştü. Bütün zenginlik kaynaklarını batıya verdi. Onun karşılığında silah aldı ve galip gelemediği bir savaşın sonuna da geldi. Başarılı olamayacağı bir şey. Akıl almaz zaten. Yani Ukrayna ordusu kim, Rus ordusu kim? Tarihsel olarak da Rus ordusunun denenmiş, sınanmış büyük savaşlardan çıkmış bir ordu yani. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmış bir ordu. O büyük istilayı yerle bir etmiş bir ordu. Çok büyük bedel ödemiş. Ayrıca 1812'lerdeki Napolyon Savaşı'nda da Rusya teslim olmamış. Büyük askeri başarılar olan büyük bir güç. Yani buna karşı bir Ukrayna'nın savaş kazanma ihtimali yok yani. Rusya ne yaptı? Çok akılcı bir yöntemle Rusların yoğun yaşadığı bölgeleri işgal etti. Oraları kendine kattı. Zaten oralarda 2014'ten sonraki o yarı neonazi çeteleri tarafından çıkarılan çatışmalarda 14 bine yakın Rus vatandaş hayatını kaybetti. Siviller öldürdüler. Bir kışkırtma vardı orada zaten. Rusya da geldi, o bölgeleri işgal etti ve Rusların can güvenliğini sağlamış oldu. Rusların bugün Ukrayna'da ele geçirdikleri yer, Rusların yoğunlukta yaşadığı yerler. Ve Kırım gibi çok stratejik bir yeri de geri aldı. Yani işinize geliyorsa. Batı'nın yaptığı iş bu işte. Yani şöyle diyelim, çok dağıtmadan, Ukrayna olayı her yönüyle ibretlik bir olay. Ders alınması gereken bir olay. Hem lideriyle hem de geçmişten Ukrayna üzerinden Batı'nın çevirdiği dolaplar, oyunlar açısından ibretlik, ders alınması gerekiyor. Herkese ders olsun. Yani Amerika ile, Batı ile, Avrupalılarla şeye girmek, bir işe girmek solu böyle hüsran olur. Evet. Batı işte.
Evet.
Kullandı attı. Zelenski'yi kamuoyunun önünde, böyle diplomasi mi olur yani? İki lider kameraların önünde tartışıyor ve bunu yayınlıyorlar. Orada Zelenski'yi aşağılıyorlar. Hı-hı. Diplomaside de yok böyle bir şey, bir tartışma.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile konuştuk. Sohbetimizde Amerika'nın zorba politikaları konusu etrafında uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini dinlemiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşan edeyim. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhur İslami Gazetesi İran'ın Avrupa Birliği, Amerika ve Grossi'nin bildirisine tepki olarak İran'a baskının ters sonucu olduğunu, Sudan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Lahey'e şikayet ettiğini, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Putin'i emperyalist hitap ettiğini aktarıyor. Horasan gazetesi Dışişleri Bakanı'nın İran'a uygulanan azami baskı ile ilgili açıklamasını şöyle aktarıyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, Amerika azami baskı politikasından farklı sonuç alamayacak dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, Amerika Hazine Bakanı'nın İran halkına yönelik azami baskı politikasının sürdürülmesine ilişkin düşmanca açıklamalarını, Amerikan siyasetçilerinin İran halkına yönelik düşmanlığının devam ettiğinin açık bir işareti ve Amerikalı yetkilinin yasaları çiğnediğinin ve insanlığa karşı suç işlediğinin göstergesi olduğunu söyledi. Bekay, Amerika'nın İran milletine yönelik baskı ve yıldırma politikasının farklı dönemlerde başarısızlığa uğradığını hatırlatarak, denenmiş ve test edilmiş olanı sınamak bir hatadır ve Amerikalı politikacılar yanlış politikaları tekrarlayarak bugüne kadar ulaştıklarından farklı bir sonuca ulaşamayacaklardır dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahran'ın uluslararası diplomasiye yaklaşımının İran milletinin meşru ve yasal çıkarlarını güvence altına almak için mantık ve karşılıklı saygıya dayandığını vurgulayarak, bu yaklaşımla bağdaşmayan her türlü davranış veya söylemin görüşümüzce reddedildiğini belirtti. Sözcü Bekay, İran milletine yönelik baskı ve sindirme politikasının Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilke hedefleri ile uluslararası hukukun açık bir ihlal olduğunu ve Amerika hükümetinin uluslararası sorumluluğuna tabi olduğunu belirterek, İran milletinin çeşitli alanlardaki kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğini ve her türlü yasa dışı ve insanlık dışı baskıya karşı direniş ve istikrarla karşılık vereceğini ifade etti.
Ebrar gazetesi İran'ın kimyasal silahları yasaklayan örgütü yürütme konsey yardımcısı olduğunu, Arabistan'ın Jolani'nin Suriye'deki baskıcı eylemlerine yoğun destek verdiğini, Cumhurbaşkanı'nın teamül ve alışveriş peşinde olduklarını belirttiğini aktarıyor. Kudüs gazetesi Irakçı'nın Ciddi'deki konuşmasının nükleer çalışmalar ile ilgili açıklamasını şöyle aktarıyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı sırasında konuşan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, nükleer faaliyetlerimiz askeri saldırıyla durdurulmayacak dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı sırasında Fransa medyasına konuşan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Trump yönetimi azami baskıyı uygulayana kadar İran, Amerika ile nükleer programı konusunda görüşmeleri yeniden başlamayacak dedi. Irakçı sözlerinin devamında, İran'ın nükleer programı askeri saldırıyla yok edilemez. İşte başardığımız teknoloji bu. Akıl ve beyindeki teknoloji bombalamakla bitirilemez ifadesini kullandı. Irakçı ayrıca Suriye'nin yeni yönetimiyle iletişim kurmaya acele etmediklerini belirtti. Irakçı başka bir soruya yanıt olarak, İsrail'in İran'a saldırması Orta Doğu'da daha geniş çaplı çatışmalara yol açacaktır şeklinde konuştu.
Tahran Radyosu.
Agah gazetesi Trump'ın devrim liderine mektup gönderdiği iddiasına karşı İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi İrevani'nin şimdiye kadar böyle bir mektup almadıklarını belirttiğini, Amerika ve Avrupa arasında güvensizlik fayının giderek daha derin ve yoğunlaştığını, Ayetullah Hatemi'nin İslami nizamda yetkililerin ilahi yasaları gerçekleştirmekle yükümlü olduklarını belirttiğini duyuruyor. Cam-ı Cem gazetesi İngiltere'nin Tahran elçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurduğu haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız iddiaların İngiliz yetkililer tarafından tekrarlanması ve İran'ın İngiltere'nin iç işlerine müdahale etmeye çalıştığı yönündeki suçlamalar üzerine İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İngiliz yetkililerin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız iddialarını tekrarlaması ve İran'a İngiltere'nin iç işlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlaması üzerine İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter, İran Dışişleri Bakanlığı, Batı Avrupa Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı Ali Rıza Yusefi tarafından bakanlığa çağrıldı. Yusefi bu görüşmede İran'ın tepkisini iletti. Batı Avrupa Genel Müdürü Yusefi bu çağrı toplantısında İngiliz yetkililerin İran'a yönelik ön yargılı tutumlarının ve asılsız iddialarının uluslararası hukuk ilkeleri ve diplomatik teamüllerle çeliştiğini belirterek, bu tür tutumların İran halkının İngiltere'nin İran ve Batı Asya bölgesine yönelik politikalarına olan güvensizliğini artıracağını vurguladı. Yusefi İngiltere hükümetinin İran halkına yönelik yapıcı olmayan yaklaşımlarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi gerektiğinin altını çizdi. İngiltere Büyükelçisi konuyu kendi hükümetine ileteceğini ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu mübarek ayda yapmış olduğunuz ibadetler ve duaların Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek sizleri bugünkü sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Değerli dostlar, Allah Resulü mübarek Ramazan ayının fazileti ve azameti hakkında şöyle buyuruyor. Mübarek Ramazan ayı Allah katında en iyi aydır. Bu ayın günleri en iyi günler, geceleri en iyi geceler, saatleri de en iyi saatlerdir. Bu ayda nefeslerimiz tesbih, uykumuz ibadet, amellerimiz makbul ve dualarımız icabet görür. O zaman bu ayda dürüst bir niyet ve temiz bir yürekle Rabbinize seslenin ki O da size oruç tutma ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmeyi nasip eylesin.
Oruç ibadeti Allah-u Teala'nın emrettiği ibadetlerden biridir ve tüm semavi kitaplarda bu ibadetten söz edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 183. ayetinde bu emre işaretle şöyle buyurmakta. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.
Oruç genel anlamdan Yemekten ve içmekten sakınmak ve bir nevi manevi kemale ermesi için vücuda riyazet çektirmektir. Oruç ibadeti ve oruç tutma ameli eski Yunan'dan günümüze dek çeşitli kültürlerde var olduğu gibi Hristiyanların inancında ve kültüründe de yer alan bir ameldir. Gerçi Hristiyanlıkta çeşitli tarikatların varlığı yüzünden bu inanca mensup insanların arasında oruç tutma kuralları arasında bazı farklılıklar söz konusu olmuştur. Buna göre Hristiyanlığın her tarikatı oruç tutma konusunda kendilerine özel kuralları ve şartları vardır.
Hristiyanların büyük bir bölümü Paskalya bayramından önce 40 gün oruç tutmaya inanır ve Lent günleri ya da Tevbe veya 40 günlük oruç adı ile anılır. Hristiyanların çoğu tarikatında bu oruç Kül Çarşambası başlar ve Paskalya bayramı günü olan Ferman Perşembesine kadar devam eder. Dindar Hristiyanların bu süre içerisinde bazı özel perhizlere uyması ve günahları yüzünden tevbe etmesi gerekir. Hristiyanlar bu günlerde meyve, yumurta, et ve süt ürünleri tüketmez ve matem havasında ibadet eder.
Katoliklerde bu 40 gün Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Roma hükümetinin adamlarının komplosundan kaçarak çöllere sığındığı günden başlar. Katoliklerin oruç ibadeti Hazreti İsa'nın Cuma günü çarmıha gerildiği güne kadar devam eder. Katoliklerin inancında Cuma günleri asırlar boyunca tevbe etme ve et yemekten sakınma günü olmuştur ki bu da başlı başına bir nevi oruç tutmak sayılır. Ancak 1960'lı yılların ortalarından itibaren tevbe günleri dışında kalan Cuma günlerinde et tüketimi Katoliklerin kendi inisiyatifine bırakılmıştır.
Ortodoks Kilisesini izleyenler ise ünlü 40 günlük oruçtan başka oruç tutmak üzere çeşitli günleri söz konusudur. Bu oruçlara Resullerin orucu, Kutsal Meryem Ana'nın göğe çıktığı Miraç orucu ve Hazreti İsa'nın doğum gününe özel orucu örnek vermek mümkün. Ortodoks inancında tüm çarşamba ve cuma günleri oruç tutma günüdür. Ortodoksların orucunda genellikle et, süt ürünleri ve yumurta tüketilmez. Yine bazı oruç günlerinde balık eti tüketmek caiz ve bazılarında yasaktır.
Protestan mezhebinde ise oruç tutmanın zamanı insanların, kiliselerin veya genelde Hristiyan toplumlarının inisiyatifine bağlıdır. Bazı protestanlar oruç tuttukları gün boyunca hiçbir şekilde su ve yemek tüketmezken, bazıları sadece içecek tüketmek ve bazı özel yemekleri yemekle yetinir. Protestanlar genellikle bir veya birkaç öğün yemekten vazgeçer ve yeme ve içme vesvesesinden etkilenmemeye çalışır.
Ancak tüm bu farklılıklara karşın Hristiyanlık inancında oruç tutmanın felsefesi ortaktır. Ki o da şeytan vesveseleriyle mücadele etmek, her türlü kötülükten uzak durmak ve kalpleri Allah için temiz tutmaktır. Nitekim Hristiyanlığın önde gelen büyükleri de her zaman insanları oruç ibadetinin özü üzerinde durmaya ve sadece yüzeysel boyutuna bakmamaya teşvik ederdi. Belki de Hristiyanlığın çeşitli tarikatları arasında oruç ibadetinin biçimi ve oruç ibadetinin yerine getirilmesi gereken günlere ilişkin ihtilafları da bu ibadetin özü üzerinde durulmasına yapılan vurgu yüzündendir.
Matta İncil'inde Hazreti İsa'nın oruç tutma konusunda havarilerine şu tavsiyede bulunduğu belirtiliyor. Oruç tuttuğunuz zaman iki yüzlü münafıklar gibi sırf dış görünüşünüzü insanların önünde üzgün gibi göstermeyin. Bilakis yüzünüzü yıkayın, saçlarınızı tarayın, öyle ki Allah'tan başka hiç kimse sizin oruç tuttuğunuzu fark etmesin ve bilin ki Allah sizin gizlice yaptığınız her amelden haberdardır ve sizi ona göre mükafatlandırır.
Ya İlahi,
Ya İlahi, İn ekun ahtatu, ev cevaztu kadri, fa'fu an zembi, vagfir li khati'ati. وَوِزْرِي
بالهدى والحق صدري يا إلهي يا إلهي.
Bu ibadetin uygulanması doğrultusunda Hristiyanların önde gelen büyükleri ve merkezi kiliselerin duyarsızlığı, bazen bu kiliselerin bir perhiz veya orucu ilan etmeleri ve bir başka zamanda da lağvetmelerine yol açtı. Hristiyan tarihçilerden Dionysius İskenderani, kutsal hafta oruca işaret ediyor ve bu günlerde bazıları hiçbir şey yemediğini, bazıları sadece 2 gün ve bazıları 3 ve bazıları da 4 gün oruç tuttuğunu ve bazıları da bu oruca karşı duyarsız olduklarını yazıyor.
Hristiyanlık inancında oruç ibadetinin özüne aşırı ilgi bazı sosyal etkenlerle birleşince oruç ibadetinin zahirinde bir nevi düzensizliğe yol açarak bazı tarikatların arasında bir nevi sapmaya yol açtı. Bu sapmaya ruhbanlık adı verildi. Allah-u Teala Hadid suresinin 27. ayetinde Hristiyanların kendisinin belirlemediği ruhbanlığı gündeme getirdiğini, gerçi bu bidatin amacı Allah'ı hoşnut etmek olduğunu fakat hakkını ödeyemediklerini buyuruyor.
Ruhbanlık sözcük itibariyle ızdırapla beraber korku anlamına gelirken, örf ve adetlere göre toplumdan çekilmek ve Allah'a ibadet etmek için halktan uzak kalmaktır. Ruhbanlık ilkin Allah-u Teala'ya daha hızlı bir şekilde kavuşmak için bazı Hristiyanlar tarafından gündeme geldi. Ancak daha sonra bu amelde aşırıya kaçınca iş çok ağır riyazetlere dönüştü. Nitekim tarihte bazı ruhbanların yaşamından çok tuhaf ve acayip olayları anlatıyor. Örneğin Makarius adında bir rahip tam 7 yıl boyunca et yemedi, 20 gece boyunca hiç uyumadı ve bedenini 6 ay boyunca zehirli haşerelerin ısırmasına maruz bıraktı. Yine bazı ruhbanlar nereye giderse gitsinler ağır yük taşır veya eline, koluna ve bacaklarına zincir vururdu.
Aslında ruhbanlıkta aşırıya kaçma ve toplumdan çekilme eğilimi başka dinlerde de görülen bir durumdur. Ancak ne var ki Allah-u Teala asla bu tür aşırıya kaçmaları sevmez ve bu tür ameller bizi ona yaklaştırmaz. Gerçekte insanın saadeti sosyal yaşamını sürdürmekle birlikte ilahi kata yaklaşmasındadır. Buna göre toplumdan çekilmek ve inzivaya kapanmak insanlar için asla bir ahlaki veya insani erdem sayılmaz. Eğer insan kemale ermek istiyorsa Allah-u Teala'ya yaklaşmaya çalıştığı gibi yaşadığı toplumun işlerini ıslah etmek için de çaba harcamalıdır. Nitekim sosyal meseleleri çözümlemek ve işleri ıslah etmek başlı başına Allah katına yakınlaşma yoludur ve insan bu yoldan gafil olmaması gerekir.
Bundan başka insan bedeni Yüce Allah'ın ona sunduğu ve böylece ibadet etme gücünü kazandırdığı büyük bir nimettir. Biz de geçen bölümlerde her nimete şükretmenin doğru yolu, o nimeti doğru kullanmaktan ibaret olduğunu söylemiştik. İnsanın kendi bedenine ağır mahrumiyetleri dayatması ve acı çektirmesi ilahi nimeti ziyan etmektir ve asla tasvip edilmediği gibi tenkit bile edilmiştir.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim mümin kulları ilahi ziyafete davet ediyor ve Ramazan ayında oruç tutmanın insanlarda takva ruhunu güçlendirdiğini ve basiretini artırdığını buyuruyor. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.
Ve işte böyle mübarek Ramazan ayı insanları içten arındırıyor ve herkese ilahi rahmetten yararlanma imkanı sunuyor. Bu ay insanları Kur'an-ı Kerim'e yaklaştırıyor ve bu ilahi kitapla alıştırarak gelişmesine ve hidayete ermesine katkı sağlıyor. Kur'an-ı Kerim'in amacı imanı geliştirmek ve insanın en güzel sıfatlara doğru ilerlemesini sağlamaktır. Bu semavi kitap, beşeri saadete ve kurtuluşa doğru hidayeti erdirir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ruhani cazibesi ve manevi tazeliği, onu dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam ekseni haline getirmiştir.
Mübarek Ramazan ayının bereketlerinin büyük bir bölümü, Kur'an-ı Kerim'in ihtişamı ve azametiyle bağlantılıdır. Bu mübarek ayda oruç tutan insanlar, gönüllerine Kur'an-ı Kerim'in nurani öğretilerinin tohumunu eker ve ayetleri sayesinde ruhunu geliştirir. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'in camilerden, evlerden ve her yerden duyulan ayetleri, mübarek Ramazan ayının maneviyatını ve ruhaniyetini ikiye katlar. Nitekim bu yararlanmada Kur'an-ı Kerim ile hakiki üns ve ayetler üzerinde düşünmekle mümkün olur.
Yüce Rabbim, Muhammed'e ve Pak Hanedanına selam gönder ve bizi Kur'an-ı Kerim ipine sarılan ve onun gölgesinde huzura kavuşan ve ışıklar ile hidayete erenlerden eyle.
Şimdi ise Ramazan ayının 9. günü duasını birlikte dinleyelim.
Allahümme cealli واهدني فيه لبراهينك الساطعة وانخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك بنتك يا أمل المشتاقين.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın 9. bölümünün sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami Kalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Tır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Amerikalı yeni Müslüman Bayan Jamie Brown şöyle diyor. Los Angeles'te hayat artık gözümde ahmakça geliyordu. Artık çevremdeki insanlarla bir arada olmak istemiyordum. Onların hedeflerini izlemek istemiyordum. Onlarla hiçbir işim olsun istemiyordum.
Hollywood, Amerika'nın batısında yer alan ve bu ülkenin ünlü film ve sinema merkezi olan Los Angeles kentinde bir semtin adıdır. Yıllardır Hollywood'da çeşitli konular üzerinde çeşitli filmler yapılıyor. Ancak bu filmlerin çoğunda cinsel fesat, şiddet ve batı tarzı yaşamın propagandası yapılıyor. Kuşkusuz aralarında porno oyuncuları ve bu tür müstehcen ve çirkin ve ahlak dışı filmleri yapan elemanların da bulunduğu böyle ortamlardan her türlü ahlaksızlığı, fesat, uyuşturucu bağımlılığı, kısacası her türlü çirkinliği beklemek mümkün.
Maalesef bazı gençler de ünlü olma hayalleriyle Hollywood dünyasına geliyor. Fakat hatta bu hedeflerine ulaştıkları takdirde bile bu şan ve şöhretin karşılığında birçok insani ve ahlaki ilkeden vazgeçmek zorunda kalacaklarını bilemiyor. Amerikalı ünlü yazar Brandy Knight, Hollywood'un Gizli Katmanları adlı eserinde şöyle yazıyor. Hollywood uzaktan şatafatlı, servet ve şöhret dolu bir sanattır. Fakat ona yaklaştığınızda soğuk, karanlık, rezillik, ahlaksız ilişkilerle dolu bir dünya ile karşılaşırsın. Sinema yazarı ve eleştirmeni Peter Koch ise Hollywood dünyasında fesat meselesini daha net bir şekilde ifade ederek şöyle diyor. Hollywood insanlara ve özellikle kadınlara bir mal gözüyle bakıyor. İnsanlar şöhret ve gelecek ve başka bir şey için cismini ve ruhunu satması gerekiyor.
Jamie Brown doğduğu Amerika'nın Wisconsin eyaletini genç yaşta terk ederek Hollywood'a gelen genç kızlardan biriydi. Jamie bir süre orada kaldı ve yavaş yavaş başkalarının battığı bataklığa saplanmaya başladı. Jamie ünlü kişilerle tanıştı ve onların gece partilerine katılmaya başladı. Jamie Hollywood dünyasına girmeden önce dindar biriydi. Kiliseye gidiyordu. Buna karşın Jamie diğer birçok Hristiyan gibi kafasında din hakkında bazı şüpheleri vardı.
Jamie Brown bu konuda şöyle diyor. Papazlarla konuşuyordum. Onlara delil ve mantık peşinde olduğumu söylüyordum ama onlar sadece İncil'i daha dikkatli okumam gerektiğini söylüyordu. Bense iman temeline dayanan ama aynı zamanda hurafelere değil, belgelere ve mantığa dayalı olan bir şeyin peşindeydim. Ben sırların peşinde değildim.
Her halükarda görünen o ki Hollywood'da da hala Bayan Brown'un kafası bazı dini sorularla meşguldü. Ta ki önemli bir hadise hayatının akış yönünü değiştirdi. Bir arkadaşı Jamie'ye bir cilt Kur'an-ı Kerim hediye etti ve Jamie hiç zaman kaybetmeden bu büyük semavi kitabı okumaya başladı. Jamie Kur'an-ı Kerim onu İncil'e nazaran daha fazla etkilediğini hissetmeye başladı. Üstelik Müslümanların semavi kitabında şüphelerine ve sorularına cevap buluyordu. Jamie bu konuyu şöyle açıklıyor. Kendi kendime sabret, şimdiye kadar hiç kimsenin cevap veremediği sorularına burada yani Kur'an-ı Kerim'de cevap bulabilirsin diyordum. Böylece Kur'an-ı Kerim bir kez daha hidayete erdiren güçlü ve mantıklı ayetleri ile bir insanı daha şaşkınlıktan ve sapkınlıktan kurtarıyordu.
Tahran Radyosu.
Ancak Jamie Brown henüz yolun başındaydı ve daha çok araştırmaya ihtiyaç duymaktaydı. Jamie, İslam'ı daha fazla tanımak üzere ilk adımda bir camiye gidiyor. Üstelik Hollywood dünyasının uygunsuz elbiseleri üzerindeyken bunu yapıyor. Jamie buna karşın camide kendini çok iyi hissediyor. Caminin cemaat imamı onu karşılıyor ve sorularına cevap veriyor. Bundan sonra Jamie birden Hollywood'un içi boş yaşamından uzaklaşmaya başlıyor. Zira artık sinema dünyasında üne kavuşmaktan daha farklı bir amaç peşinden gidiyor.
Jamie bu duygusunu da şöyle anlatıyor. Los Angeles'ta hayat artık gözümde ahmakça gözüküyordu. Artık çevremdeki insanlarla bir arada olmak istemiyordum. Onların hedeflerini izlemek istemiyordum. Onlarla hiçbir irtibatım olsun istemiyordum. Kuşkusuz Hollywood, Jamie Brown'un İslam hakkında araştırma yapması için uygun bir yer değildi. Bu yüzden Jamie hayatının en önemli kararını veriyor ve tüm eşyalarını sattıktan sonra İslam dinini yakından araştırmak ve tanımak üzere Afrika'nın kuzeybatısında yer alan Fas'a gidiyor.
Gerçekte Jamie Brown'un bu hareketi bir nevi hicretti. Hicret, genellikle uygunsuz ve günah ve fesat dolu bir ortamdan göç etmek ve dini korumak ve ahkamına amel etmek için yapılan bir ameldir. İslam dininde hicret etmek olumlu tesirleri yüzünden teşvik edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde göç eden Müslümanlar takdir edilmiştir. Örneğin Nisa suresinin 100. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek bir çok güzel yer ve bolluk imkan bulur.
Asr-ı Saadet'te de Müslümanlar müşriklerin ağır baskısı altında bulundukları sırada Müslümanlardan bir grup İslam peygamberinin talimatı üzerine Habeşistan'a göç ettiler. Allah Resulü de Bi'setin 13. yılında bir grup Müslüman ile birlikte Medine'ye hicret etti. Hicretin önemli amaçlarından biri dini korumaktır. Gerçi Bayan Brown o günlerde henüz Müslüman olmamıştı. Fakat insanı insan eden bu semavi dinin hakikatlerini idrak etmek üzere günah ve fesat dolu yaşam ortamından bir İslam ülkesine gitti ve Müslümanlardan oluşan bir toplumda son ilahi dinin yüce talimini öğrenmek istedi. Bu yüzden Bayan Brown'un bu hareketi değerli ve takdire şayan bir harekettir.
Fas'a giren Cemi burada İslam üzerinde araştırmalarına devam etti ve bir süre sonra İslam dini en mükemmel ve en üstün din olduğu sonucuna ulaştı ve pratikte İslam dininin ahkamına uymaya başladı ve başörtüsü kullanarak günde 5 vakit namaz ibadetini yerine getirdi. Sonunda resmen şehadetlere dili getirerek bir Müslüman olarak yeni hayatına başlama zamanı geldi. Bayan Brown bunun için bir camiye gitti ve manevi bir ortamda Allah'ın yegane olduğuna ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etti. Cemi o unutulmaz anları şöyle anlatıyor. Şehadetleri Arapça söylemeliydim. Arapçam pek iyi değildi ama buna rağmen titreyen bir sesle şehadetleri eda etti.
Evet, mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor ve Bayan Jamie hala Fas'ta ikamet ediyor. Jamie burada bir ailenin kadınları ile arkadaş olmuştu. Faslı kadınlar Jamie'den onlara gelmesini ve mübarek Ramazan ayını onlarla geçirmesini, böylece onlar da ona bazı İslami meseleleri anlatmalarını istedi. Amerikalı yeni Müslüman Jamie Faslı aile hakkında şöyle diyor. Onlar bana destek ve güç vermek ve beni ilerletmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.
Böylece Müslüman bir ailenin uygun yaklaşımı ve Bayan Cemi Brown'a İslam dininin ahkamını öğretilerine doğru biçimde anlatma çabaları Cemi'yi İslam'ın nurani yolunu takip etme konusunda daha da kararlı ve azimli hale getirdi. Cemi Brown daha sonra aynı Faslı aileden Müslüman bir erkek de izdivac etti ve bir süre sonra Amerika'nın Wisconsin eyaletinde Kenosha kentine geri döndü.
Ancak Kenosha kentinde seyrek sayıda Müslüman yaşıyor ve Jamie bir takım sorunlarla karşı karşıya kalıyordu. Kenosha kentine insanların bakışı İslam dinine ve Müslümanlara pek sıcak bakmadıklarını gösteriyor. Jamie Brown'un eski bir arkadaşı olan ve onu yıllardır tanıyan Alina Fong şöyle diyor. Bence insanlar İslam aleyhinde medyadan birçok şey duyuyor ve Amerikalıların çoğu İslam'a kötümser bakıyor.
Buna karşın Alena Funk bile yeni Müslüman olan arkadaşı geri döndükten sonra onu başörtülü görünce hayret ediyor. Alena şöyle diyor. Los Angeles modasından İslami elbiseye yönelmek tuhaf bir şeydi. Fakat Cemi yeni kıyafeti onun sürekli dış görünüşünü düşünmekten kurtardığını söylüyordu. Öte yandan artık erkekler de ona göz dikip bakmıyordu. Bir başka ifadeyle Bayan Brown huzur ve güvenliğini şatafatlı elbiselerden ve elbiselerine uzun zaman harcamaktan kurtulmakta bulmuştu.
Bu arada Jamie Brown'un ailesi ve Alena Funk gibi bazı arkadaşları onu yeni inancı ve davranışı ile benimsiyor. Alena Funk bu konuda şöyle diyor. Jamie başka bir dine inanan sıradan bir kadındır. Gerçi bu pek kolay olmadı. Özellikle Kenosha kentinde kültürel çeşitlilik pek fazla değildi. Ama yine de Jamie çok mutlu görünüyordu. Kuşkusuz Bayan Brown'un mutluluğu ve hoşnutluğu pek yadırganacak bir konu değildir. Zira Jamie, İslam dini sayesinde Hollywood gibi fesat dolu bir ortamda yaşamaktan kurtuldu, huzurlu ve maneviyat dolu bir yaşama kavuştu. Şimdi de davranışları ve hicabı ile birlikte İslam dinini tebliğ eden bir insan oldu.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam diline yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birine tanıttığımız İman Nuri isimli sohbetimizin 26. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.